İyi akşamlar herkese.
Yani gözüm görebildiği kadar tabii kimler şey bir Aysun'un telefondan bakacağız gerçi. Herkese hoş geldiniz diyoruz.
Artık ilk sefer biraz teknik aksaklıklara
Sesimiz
alışacağız.
iyi geliyor herhalde. Evet, teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır aslında Aysu'yla düşündüğümüz bir konuydu. Zaten sosyal medyayı aktif kullanıyoruz, hepinizin bildiği gibi. Kerem'in kamerası öttü. Hep birlikte güzel bir program olmasını dileriz. Uzun zamandır Aysu'yla zaten ben işim gereği teknoloji alanında çalışıyorum. Aysu da bildiğiniz gibi, bilmeyenler için de söyleyelim tekrar, sosyoloji alanında. Evde yaptığımız tartışmaları buradaki platformda da hep beraber de yapalım, konuşalım istedik aslında. Gündem zaten evde kal gündemi. Daha çok hepimiz artık evdeyiz son dönemlerde. Hem birlikte vakit geçirelim diyerekten bir yarım saatlik hem kendi evde tartıştıklarımızı, gündemi değerlendirmelerimizi sizlerle burada bir arada paylaşmak istedik aslında. Ben teknoloji perspektifinden bakacağım, Aysu sosyoloji perspektifinden bakacak. Hem yarın diğer günlerde de farklı konuklarımız olacak, uzman konuklarımız. Yarın sivil toplum alanında uzman bir konuğumuz, sevgili bir dostumuz olacak. Pazar günü klinik psikolog bir arkadaşımız olacak. Hem sizlerin görüşlerini, sorularını alıp bu yayını devam ettirmek isteriz. Hem de bizler kendi perspektifimizden bakmak isteriz. Kerem'i de uyuttuk. En azından Kerem uyanırsa tabii değişmeli olarak Kerem'in yanına gitmemiz gerekebilir. O da bizim bakalım bugünkü programın akışına göre belli olacak. Sen bir şeyler demek ister misin Aysu?
Ben de öncelikle Erdem kadar sosyal medyayı aktif kullanmayan birisi olarak benim için daha ilginç bir deneyim. Ama ders anlatmaktan, kongrelerde konuşmaktan daha farklı bir sohbet içinde olmak beni şu an daha çok heyecanlandırıyor. Evet, biz bunu uzun zamandır düşünüyorduk. Belki farklı gündemle yapsak bu kadar da aslında anlamlı olur muydu bilmiyorum. Çünkü bir sosyolog olarak bugünlerde de sosyal medyada çokça konuşulan bir şey var. Evde kalıyoruz, evet. Ama buna sosyal mesafe demeyelim de fiziksel mesafe diyelim. Ama sosyalliğimizi her tür araçla pekiştirelim. Çağrısına da aslında bu vurguya da biz de kendimize böyle bir katkıda bulunmuş olduğumuzu düşünüyorum ve bu açıdan da öyle de bir anlam yüklüyorum kendi adıma. Önce biraz Erdem zaten son günlerde çok da paylaşım yaptı, takip edenler biliyor. Teknoloji ve içinde yaşadığımız bu salgının hayatımıza etkileri arasında nasıl bir ilişki var? Gerek bunun tıbbi ilerleyişinden, çözümünden, gerekse daha sonraki yaşantımızı farklı boyutlarıyla nasıl etkileyecek? Önce o birazcık teknoloji anlatsın çünkü muhtemelen ben aralara itiraz ederek gireceğim için önce onun başlaması daha iyi olur diye
Evet,
düşünüyorum.
teşekkür ediyoruz Aysun.
Rica ederim.
Şimdi tabii ki inanılmaz bir değişim içindeyiz. Yani aslında bir belki de film setinde gibiyiz ya da bir filmin içinde gibiyiz. Birçoğumuz herhalde böyle bir son bir ayda, 1,5 ayda, 2 ayda hatta 3 ayda yani Ocak ayından itibaren dünyadaki böyle bir dönemi beklemiyordu. Bekleyenler vardı belki ama birçoğumuz beklemiyordu. Bu olay bir şekilde bittikten sonra İyi bir şekilde hep beraber inşallah atlattıktan sonra yeni bir dünya ile uyanacağız. Yani hepimiz yeni bir dünyada yaşayacağız diye düşünüyorum. Bunu Life 2.0 diyenler var, Life 3.0 diyenler var. Bir şekilde yaşam 2.0, yaşam 3.0. Ama işte uzaktan çalışma kültürü denen bir kültür oluşmaya başladı. Bugün yeni bir radyo programında anlatmaya çalıştık. Zaten biz bir şekilde yıllardır bu sektörde yer alarak bu çalışma kültürünü yapıyorduk ama eğitim sektöründe daha da fazla bu artmaya başladı. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'de de bunu daha fazla göreceğiz. İşte dünyanın en büyük üniversiteleri inanılmaz içeriklerini, arşivlerini ücretsiz olarak online platformlarda paylaşmaya başladı. Bu bir şekilde teknolojik anlamda da bizim yaşam biçimimizi, yaşam tarzımızı, hayatımızı değiştirecek gibi görünüyor. Tabii konunun uzmanları daha iyi yorum yapar, psikologlar daha iyi yorum yapar ama Yani bir şekilde biz bu yaşama belki de alıştıktan sonra 2 ay, 3 ay, belki de 4 ay önümüzdeki dönemlerde de bu alışkanlıklarımız devam edecek. Ben gerçi biraz istatistik vereceğim. Ayşe çok böyle iş gibi televizyon programlarındaki bir konuşma diye uyardı ama özellikle yapılan araştırmalarda zaten uzaktan çalışma kültürünün, uzaktan toplantıların birçok alanda daha faydalı olduğu karşımıza çıkmıştı. Yani bu bir kere bizler için önemli bir gösterge. Gene baktığımız zaman özellikle uzaktan çalışma kültürü dediğimiz ya da işte uzaktan öğrenim dediğimiz veriler son 2 yılda 3 yılda zaten bir artış gösteriyordu. Ama bunu artık belki de her kesim bir şekilde idrak edecek. Tabii burada biz teknolojik anlamda büyük bir değişim yaşayacağız. Hayatımızda yeni bir sayfa açacağız. Özellikle bu koronavirüsünden sonra özellikle sağlık alanındaki teknoloji kullanımları, dünyanın daha da küçülmesi, işte özellikle önümüzdeki dönemlerde ulaştırma sektörünün büyük değişikliğe uğrayacağını ve işte akıllı eğitimden, sanal gerçeklik gözlüklerinden akıllı sınıflara kadar birçok şeyin değişeceğini görüyoruz, gözlemliyoruz ve bu yeni hayatta, yeni dünyada bir şekilde yaşayacağız. Teknoloji özellikle bu önümüzdeki salgının, şu anda yaşadığımız salgının yenilmesinde nasıl bir etki yaratabilir? Bu da çok farklı bir faktör. Çünkü bugüne kadar hep ne dedik? Veri dedik, yeni petrol dedik. Ama bu veriyi analiz edenler çok daha güçlü, çok daha hızlı hareket edebilecekler. Ve dikkat ederseniz özellikle konunun uzmanları hep verilerden yola gidiyor. Yani istatistiksel verileri yorumlayarak bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Ve bunu da teknolojiyle yapıyorlar. Özellikle yapay zeka ile yapıyorlar. Bugün gene bir haber karşıma çıktı. Haberde şu andaki dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Summit, korona virüsünü durdurabilecek 77 kimyasal delildi örneğin. Bu çok önemli bir gelişme. Gene özellikle saniyede 200 katrilyon hesaplama yapabilen bir bilgisayar bu. Ve dünyanın en hızlı bilgisayarı 8000'den fazla simülasyon gerçekleştirmiş. Koronavirüsünün bir şekilde yok edilebilmesiyle alakalı. Bakıyoruz Çin'de sokaklarda polisler sanal gerçeklik gözlükleriyle bir şekilde vatandaşların 5 metre öteden ateşlerini ölçüyorlar. Gene drone ateş ölçerler hayatımızda var. Bunları gördük. Gene ilaç sektöründe özellikle şu anda önce bir ilaç bulunmaya çalışıyor. Bazı ilaçlar deniliyor. Daha sonra aşı bulunmaya çalışacak. Gene teknolojinin çok fazla katkı sağladığını görüyoruz ve umarım ki teknolojinin de desteğiyle bir şekilde bu salgını atlatacağız ama tabii bu değişim asıl toplumu değiştirecek. Yani toplumsal değişim bence önemli. Burada da Aysu daha çok tabii konunun uzmanı. Ondan dolayı da ben özellikle Aysu'ya sormak istiyorum. Yani ne değişecek? Bizim hayatımızda neler değişecek? Toplumların yapısı mı değişecek? Küreselleşme, sınırlar daha da mı hep bir diyorduk dünya küresel bir köy diyorduk. Ama artık bilmiyorum yani bir yerden bir yere gitmek daha da zorlaşacak mı? Daha mı kolaylaşacak? Ben hep her yerde söylemeye çalışıyordum. 21. yüzyılın en önemli maddesi bence işbirliği, yardımlaşmak, paylaşmak ve şu anda dünya bir işbirliğine girmek zorunda kaldı mı yoksa kalmadı mı? Belki bu soruların cevabını bizimle Aysu paylaşabilir.
Teşekkür ederim. Bence bu çok başlıklı cevabı olan çok geniş bir soru ve şimdiden de evet bir yandan tıp camiası bu işe bir çare bulmaya çalışırken mesela sosyal bilimciler de şimdiden bir takım öngörülerde bulunmaya çalışıyorlar. Ben açıkçası evet yani ben de dijital dönüşümü yakından takip eden, bunun üzerine çalışan birisiyim. Teknolojiyle çok ilgisiz değilim. Ama şu an yaşadığımız evet olağanüstü bir durum yaşıyoruz. İşte biz üniversitede uzaktan eğitime geçiyoruz. Çok hızlı, ani bir şekilde. İşte ilkokul seviyesinde bu yapılıyor. İşte uzaktan çalışma, evden çalışma artık bu standartlaşıyor gibi gözüküyor şu kısa süre içerisinde. Ama buna ne kadarı kalıcı olacak. Ne kadarında biz eski yaşantımıza geri döneceğiz. Bu tabii ki biraz deneyimle, zamanla görebileceğimiz bir şey ama ben çok da öyle toplum 2.0, 3.0 gibi dev bir şey beklemiyorum açık kendi adıma. Neden beklemiyorum? Çünkü belki bunu işte psikolog konumuzda da daha detaylı konuşacağız. Çünkü insanların yüz yüze temas olmadan yaşayamayacağını biliyoruz. Öyle bir dünya yok. Ama ne olacak? Evet, bu teknolojileri biz artık farklı senaryolara göre daha fazla geliştirmeye ve belki de daha fazla yaygınlaştırmaya çalışacağız. Yani biraz böyle çok şey yapmak istemem, negatif konuşmak istemem ama hep bizim konuştuğumuz teknoloji toplum ilişkisi dendiği zaman ilk bu tartışmalar başladığında belki 10 yıldır konuştuğumuz şey mesela dijital uçurumdur. Artık dijital uçurumu kapatmak için daha fazla uğraşmamız gerekecek. Çünkü şu an herkes işte internet altyapısı konuşuyor mesela. Yani evet, birçok teknoloji var, yapay zeka var, platformlar var, paylaşım siteleri var vesaire var ama internet altyapısı olmadan, herkesin buna erişimi olmadan bunları yeterince etkili kullanamıyoruz. O zaman bir takım yeni soru alanları açılacak bu anlamda. Elbette ki daha çok gelişme ve daha hızlı gelişme olacak ve yeni senaryolar, yeni toplumsal senaryolara göre biz teknolojiyi düzenlemeye başlayacağız ister istemez ama büyük ölçüde evet eski yaşantımıza bence elimizden geldiğince belki başta biraz çekinerek ama eski yaşantımıza geri döneceğiz büyük ölçüde. Ama bir de tabii bu hani sosyolojik ya da toplumsal deyince çok ölçekli bir konu. Yani gündelik yaşantıdan mı bahsediyoruz, ülkelerden mi bahsediyoruz, toplumlardan mı yoksa topyekün küresel bir dönüşümden bahsediyoruz. Bunların da farklı cevapları, açıklamaları ya da farklı öngörüler olabilir. Mesela küreselleşme ile ilgili ben geçen hafta da aramızda yine konuşmuştuk. İşte kimileri diyor ki işte artık toplumlar daha çok içine kapanacak. Birbirlerinden çekinir, işte daha az mümkün olunca seyahat eder ya da ne bileyim birbiriyle daha az kontak kurmaya çalışır hale gelecek diyenler var. Bu belki gündelik hayatımızı birazcık evet etkileyebilir ama daha böyle küresel olarak düşündüğümüzde mesela benim aklıma gelen ilk örnek İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan küresel dönüşüm, yani şu anlamda küresel dönüşüm. Mesela işte bugün hayatımızın yine daha önceki gündemlerinde merkezinde olan mülteciler, sığınmacılar ve yerinden edilen insanlar meselesinde olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyle bir kriz patlak verdiğinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında böyle bir kriz patlak verdiğinde dünya buna bir çözüm buldu elinden yani o dönemki koşullar itibariyle ve işte Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği böyle kuruldu. Yani kimse ortada bir mülteci krizi yokken ve böyle bir insanlık dramı yaşanmamışken böyle bir örgütlenmeye gitmiyordu. Dolayısıyla belki işte sağlık, tıp ve bunun gibi bir takım temel insani ihtiyaçlar ve krizlere karşı ya da bunların küresel çözüm bulunması gereken problemler yarattığı durumlara karşı yeni belki örgütlenmeler ortaya çıkacak. Bu da küreselleşme dediğimiz çok katmanlı olguya yeni bir katman eklenecek. Benim hani makroda şu anda görebildiğim şeylerden birisi bu. Hani net bir şekilde görebildiğim konulardan birisi bu ama tabii bunu dediğim gibi yine dediğim gibi farklı konuklarla da konuşacağız ama işte gündelik yaşam, aile yaşantısı, sosyal ilişkiler, sosyal ağlarımız, hepimizin içinde yaşadığı sosyal ağlar. Bunlar üzerinden de değerlendirmemiz gerekiyor.
Yani şimdi şuna bakıyorum ben mesela arıyorum arkadaşlarımı ya da dostlarımızı, büyüklerimizi. Birçok insan köyüne dönüyor mesela.
Öyle burada bir öyle bir şey soru var.
Şimdi yoktan evet, adam köye dönüş sormuş. Nickname'i de yoktan adam ama ben biliyorum kim olduğunu. Ekşi sözlükte de var yoktan adam. Aysu Hanım'a soru. Toplumlar küreselden yerine mi dönecek İlerleyen günlerde yoksa yani köye kırsala dönüş mü olacak diye sormuş.
Keşke olsun.
Yani bu konudaki görüşlerinizi alabiliriz ama şimdi ben mesela arıyorum arkadaşlarım birçok kişi komşularımız dahil. Ya köylerindeki evlere gittiler yani belki metropollerden uzaklaştılar belki virüsün metropolde daha mı çok olduğunu düşündüler ya da köyü kırsalı daha mı güvenli gördüler bir bu soru ama bundan ziyade bu salgını atlattıktan sonra ki atlatacağız. Önümüzdeki günlerde bir yerine dönüş olacak mı?
Yani birincisi hani kendi şahsi refleksimle keşke olsa diyeceğim ama çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum böyle bir şeyin.
Yani ben internetin olduğu her yerde yaşayabilirim mesela.
Öyle düşünüyorsun ama deneyimlediğin zaman öyle olmayacağını seni tanıyan herkes bence biliyor. Yani söylemesi kolay geliyor ama o kadar da kolay değil aslında. Çünkü zaten bizi bu noktaya getiren sorunlardan yani koşullardan birisi de zaten kırdan kopuşumuz, doğadan kopuşumuz. Ben özellikle de hani kent belki biraz algıda seçicilik olabilir ama kent alanında da uzmanlaştığım için sosyoloji içerisinde aslında bizim 10 yıllardır konuştuğumuz kentleşme sorunlarının böyle bir anda yüzümüze vurduğu bir durumdayız şu anda. Yani bir yandan işte dünya nüfusunun çoğunluğu artık kentlerde yaşıyor. Sonrasında mevcut kentler metropollere dönüşüyor, yeni metropoller oluşuyor ve artık kentlerin coğrafi sınırlarını da çizemez durumdayız. Yani İstanbul'un nerede başlayıp nerede bittiğini idari haritada bir şekilde çiziyoruz ama aslında fiilen bilmiyoruz yani. Orası artık bir kentsel bölge çünkü Marmara'nın büyük bölümü mesela. Dolayısıyla bunlar bizim için her zaman sorundu, farklı açılardan sorundu. Şimdi bu yepyeni bir boyut kazandı. Keşke kıra dönsek dememin sebebi de şu, mesela gıda konusu büyük bir dünya çapı, küresel bir sorun haline gelmeye başladı. Çünkü nüfus kentlere yığılıyor ama o nüfusu besleyecek kadar tarım arazisi artık kalmamaya başlıyor. Ya da bunu tarım sorununu çözmek için bulduğumuzu düşündüğümüz bir takım özür dileyerek teknolojik çözümler sonra başımıza dert açabiliyor gibi. Dolayısıyla işte mesela son birkaç yıldır benim dikkatimi çeken kentsel tarım diye bir şey, çalışmalar, uygulamalar söz konusu ve bunlar keşke daha çok gelişse ama ilk etapta en hızlı ve en belki başta yaygın olarak sorgulanacak şeylerden bir tanesi de kentlerimizin sorunları. Yani biz bir taraftan diyoruz ki toplu ulaşımı yaygınlaştıralım, işte daha az araba kullanalım vesaire diyoruz. Ama bugün en büyük derdimiz toplu taşıma kullanan insanların hastalık bulaştırması mesela. Bu tip çelişkilerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu yönde çok kolay çözülecek şeyler değil. Yani keşke köye dönebilsek, kıra dönebilsek. Ama eminim ki kent planlaması da bundan çok etkilenecek ve belki kırla kenti biraz daha uzlaştıracak, kırsal yaşamla kentsel yaşamı biraz daha uzlaştıracak yeni modeller üzerinde konuşmaya başlayacağız.
Ailemizin bir diğer sosyoloğu, babam Ali Erkut, bir soru sormuş sana. Ara
Bana.
sıra sorar biliyorsun.
Bana.
Sana sormuş, bana sormamış.
Peki.
Risk toplumu demiş, sadece risk toplumu.
Evet.
Bu konudaki...
Risk toplumu da çok geniş bir kavram ve evet yani biz sosyologlar biraz her konuda konuşabilir gibi görünsek de aslında çok uzmanlık alanlarımız var ve çok da birbirimizin alanına girmekten hoşlanmayız. Ama yani risk toplumu da yaşıyoruz. Çok uzun zamandır risk toplumunda yaşıyoruz. Evet, bunlardan birisiyle şu anda karşı karşıyayız. Toplumsal bir risk, yani halk sağlığı dediğimiz şey aslında toplumsal risk üzerine kurulu bir alan. Bu riskleri bize başka bir bakış açısıyla gösteren bir alan. Evet, risk toplumunda yaşayacağız ve her karşımıza çıkan krizde yeni çözümler üretebileceğimize inanıyorum. Burada hazır babalardan açılmışken ben de babamdan bir örnek vereyim. Benim babam da tıp doktoru, kardiyoloji profesörü. Onun bir lafı vardır. Yani tıpla ilgili ama böyle sosyal konularda, kişisel konularda da çok kullanır. Hep der ki bazı şoklar hayat kurtarır. Yani gerçekten mesela bir sağlık sorunu, çok önemsemediğiniz bir sağlık sorununuz vardır ya da görmediğiniz, fark etmediğiniz bambaşka bir meseleyle mesela hastaneye gidersiniz, atıyorum trafik kazası geçirirsiniz, bir film çekilir ve sizin başka bir hastalığınıza bu sayede erken teşhis konur ve hayatınız kurtulur gibi. Hani babamın çok kullandığı bir ifadedir. Belki ben bu Covid-19 meselesinin de aslında çok iyimser bir insan değilimdir karakter olarak ama böyle bir etki yapabileceğini düşünüyorum.
Necip Bey bir dijital otomotiv asistanıyla ilgili bir araç uygulamasına bir ara bakıp fikrinizi merak ediyorum. Görüş bildirir misiniz demiş. Tabii memnuniyetle onu mutlaka bakacağım. Necla Hanım dijital aşı ile ilgili bilgi verebilir misiniz demiş. Ulus devletlerin yok edilme teorisini nasıl yorumlarsınız demiş. Bu konuya bir çalışalım biraz daha. Biraz daha bir şey yapalım. Şu anda dediğim gibi teknolojik gelişmeler inanılmaz baş döndürücü hızla gidiyor. Özellikle benim içinde bulunduğum şirketin bir hafta önce ayrıldı gerçi. Eski yönetim kurulu başkanıyım, kurucusu. Bilge aşı konusunda yıllardır çok büyük çalışmalar yapıyorlar. Kendi kurduğu vakfıyla. Hala özellikle son dönemlerde 2 gün önce hatta yine bir Reddit kanalında bir röportajı vardı canlı yayında. Gene onu da takip etme fırsatı bulduk. Orada da özellikle aşı üzerinde çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Tabii farklı bir konu aşı konusu. Konunun uzmanlarının cevap vermesi daha doğru olur. Ama dijital aşı konusunda biraz daha kendimizi bilgi birikimiyle donatıp sizlere buradan geri dönüş yaparız. Onu da sağlarız. Önümüzdeki dönemlerde başka bir soru olarak belki Aysu sana evde bulunduğumuz zamanı en verimli şekilde değerlendirmek için neler tavsiye edersiniz gibi
Evet,
bir
bu da çok
başlık gelmiş.
geniş bir soru ama yani bu tabii kişiye, kişinin yaşam koşullarına yani birçok şeye göre değişir, yaşına vesairesine göre değişir. Ama biz ilerleyen program niye program diyoruz onu bilmiyorum da ilerleyen canlı yayınlarda bu konulara da ilişkin bazı dostlarımızı ve uzmanları misafir etmeye çalışacağız. Mesela işte bizim 3,5 yaşındaki ufaklığı daha ne kadar evde tutabiliriz, okula gitmeye alışkın bir çocuğu. Mesela bu bizim için bir gündem ama başkaları için, herkesin yaşam koşullarına göre başka ev içinde yaşamını sürdürmeye dair başka gündemler olabilir. Bunları da zaman içerisinde konuşmaya
Bu
çalışacağız.
arada aynı zamanda 9.30'da Milli Eğitim Bakanımız Ziya Hoca da biz canlı yayına başladı
Yayınladık, evet.
Instagram'da. Özellikle EBA ile ilgili ve online eğitimle ilgili birkaç bizi izleyen takipçimiz de Mine Hoca o kanala geçiyormuş. Tekrar programı yaparsanız seviniriz dedi. Ziya Hoca da tabii uzaktan öğretimden bahsedecek belki birçok soru gelmiş diğer sosyal medya kanallarından da. Bizler de kendi üzerimize düşeni yapmaya çalıştık bu süreçte. Ama özellikle bu tarz salgınlarda, afetlerde altyapı çok önemli. Yani siz istediğiniz kadar elinizde dünyanın en son teknoloji ürünü olsun. Eğer geniş bantın, internet altyapınız bu sistemleri belli bir yüklenme olduğu zaman kaldıramayacak şekilde ise o zaman işler kolay olmuyor. Benim kendi gözlemlediğim en BTK verilerine göre şu anda internet altyapımız müsait görünüyor ama önümüzdeki dönemlerde yüklenme olduğu sürece bunun nasıl bir şekilde işleyeceğini göreceğiz. İşte üniversitede siz de başlıyorsunuz uzaktan öğretime. Sonuçta farklı şehirlerden insanlar bağlanacak bu uzaktan eğitime. İstanbul'dan da bağlanan olacak, Sivas'tan da bağlanan olacak, Erzincan'dan da, Hakkari'den de, İzmir'den de. Oradaki dersler bir şekilde farklı platformlarda verilecek. Ama o farklı platformlarda verilmekten ziyade internet altyapımızın güçlü olması da çok önemli. Bu tarz sorular çok fazla geliyor. Buna bakmak lazım. Gene yoktan adam sormuş. İngiltere tutumunu değiştirdi ancak sosyolojik olarak İngiltere'nin tutumunu nasıl buluyorsunuz demiş.
Yani ona sosyolojik olarak ne söylenir bilemiyorum. Yani daha çok tabii tıp camiasını ilgilendiren şey. Yani bu evet hükümetin tutumu gibi gözüküyor ama mutlaka ne bileyim sağlıkla ilgili kurumların da bir şekilde o karar mekanizması içerisinde olduğunu varsayıyorum. Ve belirli bir mantıkla hareket ettiklerini her ne kadar sonra değiştirseler de düşünüyorum. Dolayısıyla hani çok da hani toplumdaki belki tepkiden dolayı bir tutum değişikliği olmuş olabilir. Belki oraya sosyolojik olarak bakabiliriz. O kısmına belki sosyolojik olarak bakabiliriz. Çünkü düşünün ki böyle bir durumla karşı karşıyasınız. Bütün dünyada bir takım keskin, dramatik önlemler alınıyor ama sizin hükümetiniz ben bunları yapmayacağım diye bir açıklama yapıyor. Mutlaka orada bizim çok da fazla takip edemediğimiz bir toplumsal tepki oluşup da bu tutum değişikliği ortaya çıkmış olabilir diye düşünüyorum.
Gene işte New York'taki sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir soru sormuş Metan Oğuzhan Seyici Bey. Tabii her ülke kendi stratejisini kendi belirliyor. Sonuçta bir dünya genelinde bir strateji belirleme, bir konsensus bu konuda sağlanmış değil. Dünyada sonuçta bu tarz bir salgınla ilk defa bu kadar iletişim açıkken karşılaşıyor. Yani geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz dönemlerde bizler hayatta yokken bu salgınları büyüklerimiz yaşamıştır. Buna benzer salgınları ama bu kadar iletişimin hızlı döndüğü, bu kadar dünyanın bir yerinde çıkan bir bilginin bu kadar hızlı bir şekilde başka bir yerde hayatımıza girdiği görülmemiştir. Yani ben görüyorum işte bu kullandığımız özellikle uygulamalarda, telefon yazışma uygulamalarında birçok aplikasyon var, uygulama herkesin kullandığı. Yani aynı anda bir bakıyorum bir mesaj bir yerden geliyor. Diyorum şimdi başkasından da gelecek. Bir anda aynı mesaj 50 kişiden geliyor. İşte ne bileyim bir İtalyan doktorun dediğine göre, bir Fransız hekimin dediğine göre gibisinden başlayan mesajlar. Bu dönemde özellikle hepimizin dikkat etmesi gereken belki de en önemli konu doğruluğunu bilmediğimiz, doğruluğundan emin olmadığımız haberlere bir inanmamak, iki bunu farklı mecralarda yaymamak. Çünkü bu da belli başlıklı bir siber zorbalığa bile dönüşebiliyor aslında. Yani çünkü insanları panik yaparak, insanları yanlış bilgilendirerek bir şekilde panik havasına sokarak farklı sonuçlara varabiliyor. Hep bunu hep söylüyoruz. Yani bu teknoloji dediğimiz araç bir bıçak gibi de düşünebiliriz. Yani bunu ekmek kesmek için de ya da bir yemek yapmak için de kullanabiliyoruz. Başka maalesef kötü amaçlar için de kullananlar oluyor. Ondan dolayı biz iyi bir şekilde kullanmamız gerektiğine inanıyoruz. İşte bu mecrayı şimdi mesela kullandığımız gibi. Yani çünkü bu dönemleri atlatabilmek için insanların birlikte konuşması, dertleşmesi, daha çok paylaşması gerekiyor ki bu dönemleri güzel bir şekilde geçirelim. Teknoloji de ondan dolayı sadece aşının, ilacın bulunması için yaptığı destekler değil ya da tahminlemede. Aynı zamanda birbirimize böyle iletişim sağlamada, birbirimizle böyle bir şekilde sohbet ortamı oluşturmada ve bizlere fikirlerimizi paylaşmakta katkı sağlıyor ama doğru fikirleri doğru zeminlerde paylaşmak önemli. Aysu Hanım'a bir soru gelmiş Nev sahilden. Aysu bugün bayağı bir fenomen oldu. İlişki ağlarında değişen dönüşen davranış kalıplarının veya farkındalıkların sokakta, evde, işte kriz bittikten sonra kalıcı olacağını düşünür müsünüz demiş.
Yani burada kastedilen şey bizim mesela işte tokalaşmamak, sarılıp öpüşmemek gibi davranış kalıplarıysa bence yani belirli gruplarda diyelim bir süre kalıcı olabilir. Yani hepimiz şimdi biz kendi aramızda da konuşuyoruz. Bize tamam hadi salgın bitti çıkın sokağa istediğiniz gibi yapın çocuğunuzu okula gönderin işinize gidin deseler ne kadar rahat davranabileceğiz. Bu da aynı şey yani bundan sonra bir süre bence bir tutukluk belki olabilir elinizi birine uzatırken. Ama bu toplumun her kesimi için çok yaygın bir kalıcılık olacağını düşünmüyorum. Ama bir takım şeyler kalabilir yani biz zaten bazı alışkanlıkları olan bir toplumuz, mesela sadece kendi toplumumuz için konuşacaksak, belki onları bir tık daha arttırma yoluna gidebiliriz. Ama bu şeye göre değişecektir. Yani toplumdan topluma, işte ne bileyim kentte yaşayanla kırda yaşayan arasında farklı ortamlarda, farklı kalıcılıkta etkiler bırakacaktır diye düşünüyorum.
Uzaktan çalışmaya dair neler düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Daha önce söylemiştim ama örneğin bir istatistik var yine. Daha önce Amerikan Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmanın sonuçları 2005 ile 2017 yılları arasında yapılmış. Çalışanların %89'u uzaktan çalışmanın stresi azalttığını belirtiyormuş. Sizlerin de bu konudaki yorumları olursa yazarsanız çok sevinirim katılıp katılmadığınızı. Ve özellikle uzaktan çalışanlar, burası çok ilginç bir istatistik, yarı yarıya daha az hasta oluyormuş ve hastalık izni kullanmıyormuş. Bu da değişik bir istatistik ve gene %85'i bu anketlere katılanların 2005 ile 2017 arası uzaktan çalışmanın verimliliğini artırdığı belirtiyormuş. Bu konuda bilmiyorum abi, sen ne yorum yaparsın? Ya da sizler bizi izleyenlerin de yorumları, katkıları olsa, sadece soru değil, görüşlerinizi de paylaşmak isteriz. Çünkü özellikle bunları kaydettiğimiz zaman, belki bir 5-10 yıl sonra bu kayıtlarımıza baktığımız zaman hepimizin ortak bir fikir çıkması bizler için çok kıymetli.
Evet, uzaktan çalışma konusunda ben geçen sene bir online anket yapmıştım böyle LinkedIn üzerinden. Kendini dijital göçebe olarak tanımlayan, yani gönüllü olarak hem bir yandan dünyayı gezerek bir yandan çalışanlar üzerine daha da yayınlanmadı o çalışma, vardır demek ki bir hayır diyelim. Çünkü o zaman hiç aklıma böyle sağlıkla ilgili bir soru sormak gelmemişti. Yani burada tabii uzaktan çalışmanın farklı biçimlerini, farklı kategorilerini, koşullarını da değerlendirmek lazım. Dolayısıyla bu süreç, evet, en azından uzakta tam anlamıyla uzaktan çalışma değil ama evden çalışma yakın bir lokasyonda evden çalışma fikrini birazcık daha benimsetecektir hem işverenlere hem de çalışanlara. Ama yine de bunun kontrollü, yani kontrollü biraz şey oldu ama yavaş ilerleyen bir süreç olacağını düşünüyorum. Çünkü avantajları var, dezavantajları var. Çünkü uzaktan çalışmanın önemli bir bölümü aynı zamanda parça başı çalışma, freelance çalışma, dolayısıyla belirli işte iş güvencesinden ve işte bir takım haklardan vesaireden yoksun kalma gibi sonuçlara da yol açabiliyor. Dolayısıyla bunların çerçevesinin daha iyi çizilebilmesi ve şu anda uzaktan çalışanların yaşadığı türlü sorunlara belki daha çok dikkat çekilmesi açısından yine bir fırsat olabilir bu durum diye düşünüyorum. Çünkü ilk de ben sosyoloji öğrencisiyken daha lisansta konuşuluyordu. İşte artık internet her yerde, her yerden çalışılabilir, iş yerinin, mekanın artık hiçbir anlamı kalmadı diye o zaman bir uç bir görüş vardı. Ama o da doğru çıkmadı. Çünkü bir şekilde en başta söylediğimiz gibi ve yine psikolojiye ayıracağımız yayında konuşacağımız gibi yüz yüze ilişki olmadan, temas olmadan psikologların tabiriyle yaşamamız mümkün değil. Bu iş hayatı için de geçerli. Bu aradaki dengeyi nasıl kuracağımızı zaman gösterecek ama önemli olan, ben bunu daha önce de dile getirmiştim. Burada bu yeni, eğer bir çalışma biçimi ya da daha yaygın o anlamda uzaktan çalışma örgütlenecekse bunun mutlaka hani teknolojik, iktisadi, sosyal boyutlarının bir arada değerlendirilerek çerçevesinin çizilmesi daha da fazla önem kazanacak bundan sonra.
Aa, bakacak sormuş herhalde. Ayça bakacak.
Ayça.
Olur. Ya Alper bakacak ya Ayça
Ayça,
bakacak.
Ayça.
Ayça Hanım, afetlerin yoksullar üzerindeki etkisini biliyoruz. Bu salgın sürecinin yoksulluğu derinleştireceği, istihdam biçimlerinin farklılaşmasını, eşitsizliği derinleştirmesi konusunda ne dersiniz demiş.
Sevgili meslektaşıma bu sorusu için teşekkür ediyorum. Böylece aslında kendisi de oltaya gelmiş oldu. Çünkü sağlık sosyolojisi çalıştığı için onu da
Önümüzdeki günlerde de konuk
konuk
olarak Ayça'yı
edebiliriz.
da konuk etmek isteriz, kabul ederse.
Ama işin hani bu yoksulluk kısmına gelince aslında bu benim de elbette ki hani refleks olarak aklımıza gelen konulardan birisi. Bir defa sağlık hizmetiyle ilgili yoksulluğun boyutu bundan sonra çok tartışılacak, o kesin bir şey. Bir de sadece hani şeyle ilgili de sorular geliyor, çünkü işte ekonomik krizle ilgili de sorular geliyor ya da tartışmaları çok görüyoruz. Burada aslında biz hep sosyolojik problemleri analiz ederken farklı alt alanlarda her sorun için böyle kırılgan grup dediğimiz grup vardır. Mesela mesele depremse, mesela sosyal afet, doğal afetlerse depreme karşı kırılgan olan toplumsal grupları tanımlarız. İşte ne bileyim, mesele ekonomik krizse oradaki kırılgan, işte işsizlikse oradaki kırılgan grup, işte ne bileyim toplumsal cinsiyetse oradaki kırılgan grup kimdir? Bu durumda ne yapar, nasıl yapar, ne eder? Bunu hep tanımlarız, şey yaparız. Sanıyorum bundan sonra sağlık sosyolojisi içerisinde belki de salgın hastalıklara karşı kırılgan toplumsal grupları tanımlamak üzerine belki çalışmalar yapılıp buna yönelik belki sosyal politikalar geliştirilmesine katkıda bulunacak bir şeyler çıkabilir.
Bir
Dikkat ederseniz de hep olumlu konuşuyorum, yani hep her
olumlu
şeye
konuşalım zaten.
çözüm
Aynen. Çözüm odaklı olmamız lazım.
bulunacağını konuşuyorum.
Çünkü problem yaratan değil, çözüm odaklı olmak bizim için en önemli bence mesele. Aysu Hocam, Fransa'da ve Almanya'da en yüksek makamda yapılan açıklamalarda savaş kavramları kullanıldı. Özellikle Macron savaşta olduğumuzu vurguladı. Açıklamaları söylem üzerinden değerlendirmek mümkün mü? Furkan Yılmaz.
Furkan Yılmaz, sanırım eski bir öğrencim olabilir. Nasıl söylem açıklamaları söylem üzerinden değerlendir. Yani evet, bu birazcık hani söylem tartışmasında burada hani bu sohbette çok fazla
Sen
belki fırsat
derslerinde devam
bulamayabiliriz
edebilirsin
ama
online.
tabii ki burada şunu söylemek lazım. Yani bu bir iletişim stratejisi. Siyasi liderlerin kullandığı dil tabii ki iletişim stratejisini gösteriyor. İnsanların evet, bir yandan diyoruz ki hani panik yapmayalım, rehavete de kapılmayalım, umutsuzluğa da kapılmayalım ama işte insanların da bir şekilde önlem almalarını sağlayacak bir takım mesajlar vermemiz gerekiyor. Zannediyorum ki işte mesela Macron'un savaş tabirini kullanması belki de hani işin ciddiyetine vurgu yapmakla ilgili çok aslında basit bir iletişim stratejisi olabilir diye
Engin
düşünüyorum.
Yaşar, dijital göçebeler konusunda devletler hazır mı demiş. Tabii burada bunlar yeni yeni kavramlar. Dünyada çok tartışılıyordu. Ama özellikle bu salgından sonra daha da farklı bir boyut bence kazandı. Devletlerin yeni teknolojik kavramlara bir şekilde hazır olmaları şart. Özellikle dijital göçebelerin olumlu yanları mı, olumsuz yanları mı, bunu belki konuşmak
Yani
arzu.
devletler kısmı biraz değişik tabii. Mesela ben bu araştırma yaparken, bahsettiğim araştırma yaparken yaptığım, mesela Estonya zannediyorum bir dijital göçebe vizesi diye bir şey başlatmıştı ya da başlatmak üzereydi. Yani dijital göçebelere ben bir ay geleceğim Estonya'da, işte hem bir yandan turist gibi gezeceğim bir yandan da işte Wi-Fi olan her yerde bilgisayarımı açıp çalışacağım diyen insanlara ayrı bir vize kategorisi açmıştı. Özellikle Asya ülkelerinde bu işe ciddi yatırım yapan ve bu dijital göçebeler için çekim merkezi olmaya çalışan birçok merkez, kent oluşmaya başlamıştı. Hatta bu giderek böyle bir kent planlaması ya da kent ekonomisinin bir parçası haline gelmeye başlamıştı. Şimdi hani işin bu seyahat boyutu da devreye girince ne olur bilmiyorum ama devletlerin, Estonya'daki belki çok müferit bir örnek ama birçok ülke en azından ya da kent diyelim bu anlamda hani yerel yönetimi ya da merkezi yönetimi ilgilendirecek derecede politika üretecek noktaya gelmişti. Bundan sonra bu seyahat kısıtlamalarının ortadan kalkması ya da nasıl düzenleneceğiyle ilgili olarak yeni bir çerçeve çizilebilir diye düşünüyorum.
Tabii burada özellikle
Erdem Bey, size soru gelmiş.
değişim derken belki artık dijital göçebelik de zaten uzaktan olacak. Yani zaten uzaktan dijital göçebelik yapılıyor. Yani adam Hindistan'da yaşıyor, Türkiye'deki projede çalışıyor. Yeni
Ama
Zelanda'da
orada
yaşıyor,
sürekli hareket halinde
Fransa'daki
çalışanlar
yaşıyor. Ama
dahil.
işte belki o hareket olayı artık yerinde kala dönecek. Dijital göçebelik yerine evinde göçebelik olacak belki. Yani farklı yeni kavramlar gelecek bence. Bunu da değerlendirmek bence önemli. Atendo Vino demiş. Celal herhalde bu. Marx dedeme göre kapitalizm bitecekti ve bir virüs kapitalizmi bitirdi demiş. Bitirdi mi? Bitirecek mi? Yoksa o da bir değişim dönüşüm mü geçiriyor?
Ben ne cevap vereyim?
Yani
Yani
sana
bu
sormuştu
iktisadi
İlayda.
yani iktisatçıların bu konuda çeşitli cevapları olacaktır ama hani ben kendi birikimim çerçevesinde şunu söyleyebilirim. Hani evet, tarih boyunca kapitalizmin hep böyle döngüleri olmuştur. Çıkışları, inişleri, krizleri ve krizden çıkış yöntemleri olmuştur. Yani bu da öyle bir sonuçta yarattığı ekonomik krizle birlikte bu salgın böyle bir belki bir dip gösterip tekrar çıkış yolu bulabilir, bilemeyiz.
İnşallah bulmaz tabii.
Ya da yakıt yani sistem kendini bir şekilde devam ettirebilir ama mutlaka bir dönüşüm olacaktır. Yani Covid-19'dan önceki kapitalizm ve Covid-19'dan sonraki kapitalizm diye bir şey belki olacaktır. En azından mesela sağlık hizmetlerinin piyasa ilişkileriyle ilgili kısmında mutlaka bir dönüşüm olacaktır diye.
İsmi göremediğim için HBL, GBL sormuş Erdem Bey. Yapay zekanın koronavirüs salgını mücadele etmemize özellikle gözetim teknolojileriyle katkı sağladığı söyleniyor. Bunu ülkemizde de görebilecek miyiz diyoruz. Aslında havalimanlarında zaten kullanılan teknolojiler var. Yapay zekanın burada yapacağı zaten yapay zeka dediğimiz...
Bu aslında demin şey, sözünü kestim de şu şey değil mi? Cep telefonlarını takip ederek kontak bulma hikayesi.
Yani aslında yapay zeka hep ne diye tanımlıyoruz? Sistemlerin de makinelerin de biz insanlar gibi düşünebilmesi, anlayabilmesi ve karar verebilmesi. Dünyada kullanılıyor. Türkiye'de de mesela bizler de vatandaşlar olarak kendi kullandığımız yapay zeka ürünleriyle bazı analizler yaptık. Bu işin uzmanı bazı arkadaşlarımız gerçekten inanılmaz bir işbirliği var. Yani birçok arkadaşımız birçok bilgiyi yapay zeka ürünleriyle veriye giriyorlar, paylaşıyorlar ve yetkililerle paylaşmaya çalışıyorlar. Biz de bunları yapmaya çalıştık. Birçok arkadaşımızla birlikte elde ettiğimiz verileri yapay zekaya yorumlattık, açık verileri. O yorumları da gerek yetkililer olsun, gerek bu konuda çalışan uzmanlar olsun onlarla paylaştık. Mutlaka ülkemizdeki süreçlerde katkısı olmuştur, olacaktır da diye düşünüyoruz. Tabii ki yapay zeka biraz önce de bahsettiğimiz gibi işte dünyanın en hızlı bilgisayarı 8000 senaryo ve simülasyon yapmış. Bu çok önemli. Önümüzdeki dönemlerde de çok daha önümüzdeki yani bir haftalık, 10 günlük, 15 günlük süreçte de özellikle bilim insanlarına yapay zekanın da katkı sağladığını görmüş olacağız. Önümüzdeki 3 ayda, 6 ayda bazı şeyler sonuçlandıktan sonra daha umuyorum kolay bir şekilde atlattıktan sonra geçmişe dönüp baktığımızda evet bilim insanları, doktorlar, sağlık çalışanları hep söylüyoruz. Bunun yanında belki de yapay zekanın da bu sürecin atlatılmasında büyük katkısı olduğunu kanıtlarıyla beraber görmüş olacağız. Ben inanıyorum buna. İyi anlatmak lazım. Zamanımızı da bayağı açtık. Gelen diğer sorulara birebir mesajlarla, DM'lerle yanıt veririz diye düşünüyorum. Yarın yine aynı saatte Sivil Toplum'un duayen isimlerinden Sezai Hazır bizimle olacak. Habitat Derneği Başkanı. Onlar da birlikte ben de Bilişim Vakfı'ndaki arkadaşlarımızla beraber koronatan yapıyoruz. Yani bir çeşit koronavirüsüne bir şekilde çözüm bulmayla alakalı bir hekaton yapıyoruz. Yani bir online yarışma yapacağız 21 Mart'ta. Birçok ortağı var, paydaşı var bu projenin. Ve online herkes kendince... Yapay zeka uygulamasıyla destek olabilir, teknolojinin başka ürünleriyle destek olabilir, sosyal sorumluluk anlamında destek olabilir. Hem o projelerden bahsedecek bize sevgili Sezai, hem de özellikle bu dönemde sivil toplum ne yapacak, gönüllü insanlar ne yapacak? Çünkü onlar da evde mi yoksa sahada mı bizlere çok önemli bilgiler paylaşacak. Yarın 21.30'da beraberiz. Pazar günü sevgili Özge Orbay, klinik psikolog, bu alanlarda çok saygı duyduğumuz, sevdiğimiz bir arkadaşımız, dostumuz. Ne zamandır da Özge'yi de sıkıştırıyorduk. Sen de bu konuyla ilgili çünkü özellikle psikoloji çok önemli. Sadece sağlığımıza zarar vermesi, akciğerlerimize ya da başka bir şekilde zarar vermesinden ziyade bu yaşadığımız sürecin mental olarak da bize ne şekilde zarar mı verecek, bundan nasıl çıkabiliriz, onları da dinlemek çok önemli. Pazar günü de yine 21.30'da yine Özge ile olacağız. Tabii burada Kerem'in uyku saati de bizim için önemli. Eğer uyuması gecikirse, umuyoruz gecikmez, biraz daha 21.30'u belki birebir başlayabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Hep dediğim gibi Aysu da yorum yapar, hep düşündüğümüz bir şeydi. Böyle bir dönemde vesile oldu. Umuyorum bu süreci çok kısa sürede atlatırız. Sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Market çalışanlarına, hizmet sektörüne şu anda evinde olmayıp da sokakta olup tüm dünyada bu virüsün, bu salgının bir an önce bitmesi için çalışan, ayrıca bu salgından hem zarar gören hem görmemesi için evinde oturan insanlara yardım etmeye çalışan herkese de teşekkür ediyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz. Şu anda tedavi görenlere de acil şifalar diliyoruz. Ama en önemli şey umut. Ben hiçbir şekilde umudumuzu kaybetmeden bu süreci bir şekilde atlatacağımızı ve bu sürecin de farklı deneyimler, farklı kazanımlar kazandırarak bizleri daha da güçlendireceğini, tarihte de yerini alacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere.
Teşekkürler.
Senin daha su ekleyeceğim bir şeyler
Yok.
varsa son olarak.
Bence daha fazla uzatmayayım. Yarın devam edelim. Buradan ben şimdi bir yandan da gelen hoşça kal mesajlarını okurken yarın da bir arada olmak istediğinizi hissediyorum. Ve bundan çok mutlu oldum. Görüşmek üzere
Kayıtları da
diyorum.
kaydedeceğiz. Onları da YouTube kanalımızda zaten yayınlayacağız. Burada da kayıt da olacak.
YouTube
Yani benim YouTube
kanalınız
kanalımda. Aynı zamanda ana kumanda masasında ve iletişimde bize destek olan Zeynep ve Arkadaş'a çok teşekkür ediyoruz. Onlar da bu fikirlerimize çok cesaret verdiler, destek oldular. Sevgili ekip arkadaşlarıma. Hoşça kalın, iyi akşamlar diyoruz. Yarın daha güzel haberlerle uyanmak ümidiyle.